Ayrım 6, sayfa 55. Korkularım kırbaçtır bana. Duruşma salonu büyük sorgulama için hazır. Oturum başlamak üzere. Garip bir dava bu. İzleyicisiz, savcısız, avukatsız. Üstelik davacı da yok görünürlerde. Koskoca salonda bir yargıç, üç de davalı var. Davalılara avukat tutma izni verilmemiş. Savunmalarını kendileri yapacaklar. Yargıç kadın, genç ve güzel. Tüm mahkeme heyetinin görevini üstlenmiş. Hem yargıç, hem savcı, hem de davacı. Dedik ya, garip bir hava bu. Dava bu. Davacının yaşam sürecindeki farklı dönemlere paralel olarak 3 bölümden oluşan oturumumuzun ilk bölümünü açıyorum. Davacı aramızda değil. Bu sabah eroin komasına girerek öldü. Davacı ölmüş. Davacı kadın ölmüş. Çığlıklar çığlıklar. Çok mu üzüldünüz saygıdeğer davalılar? Bırakın çırpınmayı, dövünmeyi. Burası mahkeme salonu. Sizler kadını bu sona adım adım taşımaktan yargılanıyorsunuz. Döktüğünüz timsah gözyaşları hiç mi hiç yakışmıyor size? Birinci bölümün davacısı çocuk. Davalı anne. Lütfen ayağa kalkınız. Doğumun gerçekleşmesinin ardından kollarınıza aldığınız çocukluğun ilk evresindeki bebek sizden neler bekliyordu? Bu beklentilerini ne kadarını sunabildiniz ona? Tertemiz, saf, ana sütü diye başlamayın sakın. Sıcak, katkısız, yumuşacık bir sevgidir burada söz konusu olan. Ben tüm sevgimi fazlasıyla verdim ona sayın yargıç. Evet, fazlasıyla. Kendi verdiğiniz sevginin dışında hiçbir sevgiyi tatmasına olanak tanımadan. Onu 9 ay karnımda taşıdım. Anasıydım ben onun. Karnında taşımış. Karnında. Karnında. Tüm anneler yavrularını 9 ay karınlarında taşırlar. Bu onlara yaşamları boyunca çocuklarının sırtında taşınmaları an hakkını vermez. Sırtında taşımalı. Sırtında. Sırtında. Her şeyden, herkesten çok günden güne devleşen bir sevgiyle sevdim onu. Bencil, hastalıklı, sevgisizlik kokan bir sevgiydi bu. Elimden o kadarı geliyordu. Mutsuzdum. Mutsuzluk çocukla paylaşılmaz. Oysa siz bunalımlarınıza ortak etmişsiniz onu. Sorun yüklü, karanlık dünyanızı paylaştığınızda henüz gülmeyi bile öğrenmemişti çocuk. Parantez içinde, hiçbir zamanda öğrenemedi. Umarsızdım. Erkekle beraberliğimiz yolunda gitmiyordu. Konuşup dertleşecek kimsem yoktu. Dertleşmeyi öğrenmenin de bir yaşı vardır. Masalların büyülü dünyasından gerçek hayata inmenin bir yaşı olduğu gibi. Sahi siz hiç masal anlattınız mı çocuğunuza? Şöyle kucağınıza alıp kollarınızla sıcacık sararak. Hayır değil mi? Masal bilmeyen çocuk sizin dertlerinizi dinleyerek büyüdü. Biraz da kendi kendinize yarattığınız bitmez tükenmez abartılı dertlerinizi. Duyarsızdı erkek, bencildi, hoyrattı, aile sorumluluğundan uzaktı. Ben anlatmasam da çocuk bunları görüyordu zaten. Zorla gösteriyordunuz. Çocuk sizin değer yargılarınızla bakıyordu babaya. Onun gözleri sizdiniz. Aksayan evliliğinizin siyah olmayan tek rengiydi çocuk. İçinizdeki kara, katran koyusu tortuyu onun körpe bedenine aktarırken nefret ekilen toprağın asla filiz vermeyeceğini hiç mi düşünmediniz? Nefret, yaşadığım sevgisiz ortamın doğal sonucuydu. Çocuk da ister istemez bu ortamın ayrılmaz bir parçası olmuştu. Ona sunmak istediğim güzelliklerden yoksundum ne yazık ki. Ben de kendi sevgimle sarıp sarmalamaya çalıştım yavrumu. Sıkı sıkıya, boğarcasına. Yüreğindeki sevginin tümünü size yönelmeye zorlayarak, baba ile çocuk arasına aşılmaz duvarlar örerek, minik, güçsüz omuzlara yüklediğiniz tonlarca ağırlığın ayrımında bile değil olmadan. Farklıydı çocuk, olgundu. Küçücük yaşına karşın bir tek o anlıyordu beni. Çocuk algıladıklarını değerlendirebilecek kişiliğe ulaşmamıştı henüz. Yanlış görüntü veren bir ayna gibi. Sizden aldıklarını size yansıtıyordu yalnızca. Yaşadıklarını ancak şimdi yargılayabiliyor ve sizden aynı çatı altında baba sevgisine hasret bir çocuk yarattığınız için davacı oluyor. Onları birbirlerinden uzak tutacak hiçbir şey yapmadım ben. Ne olur anneciğim izin ver, babamı bir kum tanesi kadar olsun seveyim. Ağlama anneciğim, ne olur üzülme. Tamam, babamı hiç ama hiç sevmeyeceğim. Parantez içinde ona onu dünya üzerindeki tüm kumtanelerinden daha çok sevdiğimi de hiçbir zaman söylemeyeceğim. Ben yalnız seni seveceğim anneciğim. Ne olur beni bırakma anneciğim. Sen olmasan ben ne yaparım? Davalı anne, oturumun bu bölümünde çocuk için iyi bir örnek oluşturmadığınız, onu sevginize tutsak ettiğiniz, neşesiz, cıvıltısız, ürkek, yalnız size ait bir kopyanızı yaratırken, çocuk da kendine güven duygusunun oluşmasına olanak tanımadığınız ve baba ile arasına uçurumlar açtığınız için suçlu bulundunuz. Davalı baba, sıra sizde. Lütfen ayağa kalkınız. Sayın Yargıç, sizin de söylediğiniz gibi anne, kızımla arama girerek bizi yaşam boyu birbirimizden uzak tuttu. Bu durumdan ben de şikayetçiyim. O kadar basit değil. Çocuk annesinin olduğu kadar sizindi de. İstediğiniz yakınlığı kurabilmek hiç de zor değildi. Söyler misiniz? Bir kez, tek bir kez şefkatle kucaklayıp öptünüz mü kızınızı? Sıcak sevgi sözcükleriyle babası olduğunuzu duyumsattınız mı ona? Hep uzak durdu benden çocuk. Annesiyle kenetlenmiş, korku, öfke, nefret yüklü gözlerle bir yabancıymışım gibi bakıyordu bana. Yaklaşamadım. Parantez içinde. Böyle sizin de işinize geliyordu. Ev dışındaki cıvıltılı yaşamınıza kılıf arıyordunuz zaten. Yavrum yerine anasının kızı demeyi yeğlerken bilinçaltınızdan babasının oğlu olmadığı için cezalandırıyordunuz onu. Keşke ben de erkek olsaydım. O zaman başımı okşar mıydı acaba babam? Hep bir oğlu olmasını isteyen ben değildim. Annesiydi. Bana karşı güç oluşturmak, karşımda kendi cinsimden ama onun tarafında bir erkek dikebilmek için. Biz 4 erkek kardeştik Sayın Yargıç. Evlendiğim zaman en büyük arzum doğacak çocuğumuzun kız olmasıydı. Çocuk doğduğunda dünyalar benim olmuştu. Üstelik tıpatıp babaannesine benziyordu. Çok ama çok sevmiştim kızımı. Yazık ki bunları söyleyemedim ona. Aşılmaz gibi görünen duvarları yıkmak için bir tuğlayı yerinden oynatmak yeterdi. Çok mu zordu bu hamleyi yapmak? Oysa çocuk size yaklaşabilmek uğruna ne savaşımlar veriyordu. Getirdiği başarı belgeleri, birincilikler, bir gecede bitirdiği yaşının çok üstündeki kitaplar, eve gelen tüm gazeteleri yutarcasına okuyup yorumlara girişmesi, hepsini görmezden geldiniz. Babasının akıllı kızı olabilmek için bilinçsizce çırpındı durdu çocuk. İçten içe gurur duyuyordum aslında ama sevgim gibi bunu da iletemiyordum kızıma. Açlığımı başka yollarla kapatmaya çabaladım. En iyi okullara gönderdim onu. Özel dersler, giysiler, oyuncaklar, hiçbir şey eksik değildi. Parayla satın alınan şeyler sevgiyle sunulmadıklarında minik yürekleri asla ısıtmazlar. Maddesel eylemlerin ötesinde sevgiyle kucaklanmayı bekliyordu çocuk sizden. Evdeki huzursuz ortam, bitmek tükenmek bilmeyen çatışmalar buna izin vermiyordu ki. Burada evliliğinizi sorgulamıyoruz. Ama kavga tek kişilik bir eylem değildir. Taraflardan biri de sizdiniz. İkiniz de kendinizden yana bir tanık arıyordunuz. Bu çocuktu. Oysa çocuk, anne baba arasındaki kavganın en son tanığı olmalıydı. Davalı baba, siz de anne ile olan çatışmanızda çocuğu karşı taraf kimliğiyle değerlendirerek onu baba şefkatinden yoksun bıraktığınız, aranızdaki buzları eritecek hiçbir girişimde bulunmadığınız, ruhsuz bir para makinesi olmaktan öteye geçemediğiniz için suçlu bulundunuz. Oturumumuzun birinci bölümü bitmiştir. Neden kimse beni dinlemiyor? Yudum yudum içirdikleri o tortulu acı şurup, körpe damarlarıma milim milim enjekte ettikleri katran karası sıvı minicik bedenimde birikti, birikti. Kocaman kas katı bir top oluştu yüreğimde. Onun adı korku. Her şeyden korkuyorum ben. Karanlıktan, gök gürültüsünden, örümcekten, hamam böceğinden, tüm hayvanlardan, insanlardan, annemi, onun sevgisini yitirmekten, babamın akıllı kızı olamamaktan, onun kaftanın ardındaki sevgisine ulaşamamaktan. Yargıç sert adımlarla odasına doğru yöneldi. İçeriye girip kapıyı kilitledi. Gözleri boy aynasına yansıyan görüntüde önce cübbesini, ardından da üzerindeki karpuz kollu fırfırlı eteğine top top kan kırmızısı kirazlar işletilmiş çocuk giysisini çıkardı. Giysiyi özenle katlayıp bir kutuya yerleştirdi. Kısacık, dar bir dere etekle bedenini sımsıkı saran bluzu geçirdi üzerine. Cübbesini giydi, saçlarını düzleştirip rujunu tazeledi. Duruşma salonuna dönebilirdi artık. Oturumu bölümünü açıyorum. Davacı, genç kız. Davalı, anne. Lütfen ayağa kalkınız. Çocuk, sizin ezici yetişkinliğiniz ve kuralcılığınızla büyüyüp çocukluğunu yaşayamadan genç kız oluvermişti. O değişmişti ama siz aynıydınız. Genç kız ne kadar büyürse büyüsün asla sizden kopmamalıydı. İçine gömüldüğünüz karamsarlık batağında yalnız kalma korkusuyla ellerinize yapıştığınız kızınızın kollarına, bedenine, soluksuz bıraktınız onu. Anne olarak karşılaşabileceği olumsuzlukları anlattım ona. Yaşamın acımasızlıklarına hazırlıklı olmalıydı. Doğru diye benimsetmeye çalıştığınız kendi saplantılarınızdı. Ya verdiğiniz ilk cinsel dersler? O İtalyan filmini beraberce izlediğiniz günü anımsıyor musunuz? Hani anne kız onlarca askerin tecavüzüne uğruyordu. İşte erkekler hepsi böyledir. İnsana acımadan, utançtan başka bir şey vermezler. Cinselliği en çarpık yönüyle anlattınız genç kıza. Tecavüzle, soğuk erkek düşmanı bir kadın adayı yarattığınızı düşünmeden, genç kız kendi değer yargılarına varabilecek yaşa gelmişti artık. Buna izin vermediniz ki. İnsanları özellikle de karşı cinsi, sizin dar bakış açınızla değerlendiren, güvensiz, ürkek, içine kapanık bir kopyanızdı sizin karşınızdaki. Çok kötü günler geçiriyordum. Yıllar süren evliliğimiz kocamın ihanetiyle noktalanmıştı. Boşanmak da evlenmek kadar doğaldır. Ama bizimki zorlamalı bir ayrılıktı. Arada bir kadın vardı. Kadın, genç kızla babanın arasında değildi. Karı koca ilişkilerini anne kız, baba kız ilişkisinden ayrı tutabilirdiniz. Davalı anne, duruşmamızın bu bölümünde genç kızı kendi sorunlarınızla oluşturduğunuz kısır döngünün bir parçası haline getirdiniz. Ve onu adım adım bunalıma sürüklediğiniz için suçlu bulundunuz. Siz, davalı baba, lütfen ayağa kalkınız. Uyumsuzluk örneği bir evliliği noktaladınız diye anneyi ya da sizi suçlayacak değilim. Burada sorgulanan boşanmanın gerçekleşmesiyle beraber genç kızla olan ilişkinizi de bıçak gibi kesivermenizin nedenidir. Tabii parasal yönden sürdürdüğünüz katkılarını saymazsak. Genç kız benim her şeyimdi ama benden yüzyıllarca, kilometrelerce uzaktaydı. Ona yaklaşmama izin vermiyordu. Denemediniz ki. Kan sudan hızlı akar, pıhtılaştırılmadıkça. Aranızdaki tüm pıhtıları eritecek konumu yakaladığınızda, baba kız yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyken avucunuzdaki son fırsatı da sorumsuz bir cömertlikle harcayıverdiniz. Baş başa, annenin olmadığı bir ortamda yediğiniz o ilk akşam yemeğini anımsayacaksınız. Genç kız yılların susamışlığıyla size neler neler anlatmaya hazırlanıyordu. Ya siz? Katı, maddesel konuşmalarla kısacık beraberliğinizi sıradan bir iş görüşmesine dönüştürürken aranızda bu kez kendi ellerinizle buzdan kalıplar yerleştirdiğinizin ayrımına varmış mıydınız? Olanlar için beni suçlama lütfen. Artık 18 yaşındasın. Eskiye nokta koyabilmek için hep bugünü bekledim. Sana olan görevlerimin bitmesini. Babalık görevi günü gelmiş çek gibi, ödenecek bir borçtu demek. Merak etme, okulun bitinceye kadar parasal desteğimi sürdüreceğim. Parantez içinde, tüm yaşamım boyunca arkamda olduğunu duyumsamak istediğim baba desteğini dünya üzerindeki hangi para kasası verebilir ki bana? Bu baş başa yediğimiz ilk ve son yemek oldu. Beraberce geçirilecek birkaç saati bile çok görüyordunuz ona. İşlerim yoğundu. Sonra ikinci kez evlenmiştim. Yeni bir eş, yeni bir düzen. Ama her zaman benimleydi genç kız. Evin dört bir yanına serpiştirdiğim, cüzdanında taşıdığım fotoğraflarındaydı. Duyduğunuz ezinci biraz olsun hafifletebildi mi bunlar? Davalı baba, siz de kendi çözümsüzlüklerinizle boğuşurken 18 yaşına geldiği avuntusuna sığınarak genç kızı dışladınız. Onu yaşamınızdan çıkardığınız ve babası varken babasız bıraktığınız için suçlu bulundunuz. Siz, üçüncü davalı genç erkek, sorgulamanız bundan sonraki bölümde koca sıfatıyla yapılacaktır. Yargıç yorgun adımlarla odasına doğru yürüdü, cübbesini sandalyenin üzerine bıraktı. Üzerindeki genç kız giysisini çıkardı, ikinci bir kutuya özenle yerleştirdi. Lacivert çık bir tayör girdi, boynuna bir sıra inci gerdanlık taktı. Cübbesini üzerine aldı, odadan çıktı. Oturumumuzun üçüncü ve son bölümünü açıyorum. Bu bölümün davacısı, bu sabah eroin komasında ölen kadın. Birinci davalı anne. Gözünüzün önündeki biricik kızınızın önce alkol, sonra uyuşturucu, en sonunda da eroin bağımlısı olduğunu nasıl göremediniz? Bir şeylerin yolunda gidemediğinin ayrıntısındaydım ama ne olduğunu çözemiyordum. Bir gün ellerinin üzerinde sigara söndürürken yakaladım onu. Ne olursun bırak beni anne, acı bilincimi uyuşturuyor, korkularımı da. Hemen bir psikiyatra götürdüm. Doktorun yazdığı ilaçlarla biraz düzelir gibi olmuştu. İçtikçe dinginleşen, rengarenk drajelerin dozunu gün gün gitgide arttırdığını nereden bilebilirdim? Kızınızın alkolle kurduğu dostlukta da payınız büyüktü. Ana kız dertleşirken bir kadeh bir şeyler içmenin ne zararı olacaktı ki? Dertleşirken değil, siz dertlerinizi ona dökerken, karşınızdakinin artık dolup taştığının ayrıntısında olmadan, çelişkilerinize, saplantılı düşüncelerinize bastıra bastıra yer açmaya çabalarken, parantez içinde, gözyaşlarının yanıltıcı zırhına sığınmaya çalışmayın lütfen. Ya eroin? Kızımın eroin bağımlısı olduğunu bilmiyordum. İştahı azalmıştı. Derisi bal mumu gibi donuk sarıydı. Benden uzaklaşmaya başlamıştı. Aramızda çözemediğim bir engel oluşmuştu sanki. O sıralar genç erkek çıkmıştı karşısına. Benden uzaklaşmasını ona bağladım. Gözünüzde sizi kızınızdan uzaklaştıran etken de genç erkek. Beraberliklerine son vermek için elinizden geleni yaptınız. Hiçbir zaman ana babanın onaylayamayacağı bir ortamda tanışmıştı onunla. Serseri bir gençlik kulübü, özgürlüklerinin en uç noktalara taşımış sorumsuz gençler. Kızım evleneceklerini söylediğinde dünya başıma yıkıldı. Onu düşündüğünüz için mi yoksa kendinizi elinizden oyuncağa alınmış bir çocuk gibi duyumsadığınızdan mı? Tüm kaygılarım ona yönelikti. Gözlerimin önünde için için eriyordu kızım. Elim kolum bağlıydı. Yardım edemiyordum. Başta karşı çıktığım genç erkek gitgide umudum oluyordu. Evliliklerini onaylamaktan başka seçeneğim kalmamıştı. Siz baba, ya siz nasıl karşıladınız genç kızın bu beklenmedik evlenme kararını? Parantez içinde. Şaşırdınız değil mi? Evlilik kurumundan bunca yara almış bir insan böyle erkencecik evlenebilir miydi? Neden karşı çıktınız ona? İpsiz sapsızın tekiydi genç adam. Baba parasıyla serseri bir yaşam sürüyordu. Kızım öç alırcasına kanatarak sadistçe bir zevkle sundu bana seçtiği erkeği. Sonra da habersizce sizin ve annesinin bulunmadığı bir ortamda günlük giysileriyle evleniverdi. Evlilik kimi zaman en kısa kaçış yoludur. Dedim ya bizden yılların acısını çıkarıyordu sanki genç kız. Yine de epey çeyiz parası verdiniz ona. Bu evliliğin süreceğinden umutlu olmadığınızı, ayrıldığı an arkasında sizi bulacağını söyleyerek. Neden evlenirken değil de ayrılırken arkasında olacaktınız? Kendini güvende duysun istedim. Karşılaşabildiği bileceği olumsuzluklarda tutsak olmasın diye. Destek gerektiği yerde verilirse değer kazanır. Yazık ki uygun zamanlamayı hiç mi hiç beceremediniz sayın baba. Siz davalı koca, lütfen ayağa kalkınız. Genç kız evli bir kadın olmuştu artık. Parantez içinde. Sayenizde. Onun eroin bağımlılığının en yakın tanığı sizdiniz. Çünkü onu çılgın bir uyuşturucu partisinde tanımıştınız. O günleri bize biraz anlatın lütfen. Onu ilk gördüğümde kalabalıktan uzakta karanlık bir köşeye sinmiş, titreyen elleriyle küçücük bir ocağı yakmaya çalışıyordu genç kız. Krizdeydi. Yanına gidip yardım ettim. Yere saçılan kibritleri topladığımı, ocağı yaktığımı ayrımsamadı bile. Sıvının kaynamasına paralel devinimlerle ayağını yere vuruyor, tırnakları avucuna gömülü elleriyle boşluğa yumruklar savuruyordu. Yanaklarından aşağı süzülen yaşlar kasılmış dudaklarının kenarından çenesine, oradan da boynuna, göğsüne doğru gitgide artan bir ivmeyle iniyordu. Tüm bedeni terden sırılsıklandı. Çektiği acılara bir an önce son vermek istercesine sabırsız, pembeden mora, delik deşik olmuş kolunun kabarmış damarına batırıverdi iğneyi. Kısa sürede canlanmıştı, gülüyor, neşeli çığlıklar atıyordu. Dolu dizgin pembe bulutların üzerinde yol alıyordu sanki. Ondaki bu değişim karşı konulmaz bir istek uyandırmıştı içimde. Ben de kolumu uzatıverdim. Karşımızda cennet sözü veren uçsuz bucaksız masmavi bir eroin denizi uzanıyordu. O an okyanuslarca eroini damarlarımıza boşaltabilirdik. Sizin bağımlılığınız ne düzeydeydi? Henüz işin başındaydım. Çömezdim yani. Kısa bir süre sonra da bıraktım zaten. Neden genç kızla beraber bırakmayı denemediniz? Eroin yolculuğuna benden çok ilerideydi o. Aldığı dozun etkisi geçer geçmez krize giriyordu. Titremeler, kasılmalar, saatler süren öğürmeler, kusmalar, tüm bedenini saran dayanılması zor acılar. Neden böyle bir genç kızla evlenmek istediniz? Seviyordum onu. Hasta, tutkulu, çarpık bir sevgiydi benimki belki ama vazgeçilmezdi. Bir gün onu da kendim gibi eroinden kurtarabileceğimi düşünüyordum. Bu doğru değil. Onun yarı baygın bedeninize sokulması hazların en büyüğünü veriyordu size. Aslında cinsel yönden soğuk olan kadın ancak damarlarında eroin gezinirken çılgın bir ateş parçası haline geliyordu. Siz işte onun bu haline aşıktınız. Onu böyle kendinden geçmişken seviyordunuz. Asla. Eroinin başlangıçta ilişkimize tutku katan alacalı parlak rengi günden güne arsız ve yapışkan bir katran karasına dönüşmekteydi. Tedavi için bir kliniğe yatırdım kadını. Acılar içinde kıvrınırken başucunda bekleyen ne anasıydı ne de babası. Yalnızca bendim. Her yanı kıpkırmızıydı. Bedeninden fışkıran ter inanılmaz bir hızla saat başı değiştirilen çarşafları sırılsıklam ıslatıyordu. Ağrılar içinde başını yumrukluyor, çığlık çığlığa bağırıyordu. İçtiği suyu bile kusuyordu. 2 hafta yattı orada. İyi görünüyordu. Eroini aşmış gibiydi. Ama tam onu yeniden kazandığınızı düşünürken tümüyle yitiriverdiniz. Aynen öyle oldu. Klinikten taburcu olduğu günün sabahı yatakta bulamadım onu. Gitmişti. Sonra da bu sabah eroin kanamasından öldüğünü öğrendiniz. Altın vuruş. Aşırı doz. Bile bile ölüm. Oturumumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Anne, baba ve koca, lütfen ayağa kalkınız. Davacı kadının ölümü, kendi iradesiyle gerçekleşen, seçilmiş bir ölümdür. Sizler bundan sorumlu tutulamazsınız. Ancak, bu sonda hepinizin büyük payı olduğunu düşünerek, yaşamlarınızın bundan sonraki bölümünde, onsuzluğa, onun sizlere cömertçe sunduğu katkısız ve sıcak sevgisinden yoksun kalmaya mahkum edildiniz. Duruşma bitmiştir. Duruşma bitti ama öykü sürüyor. Çünkü ben ölmedim, yaşıyorum. Siz, annem, babam, kocam, sevgilerinizin çarmıhına gerdiniz beni. Bencil sevgilerinizin. Çırılçıplak kollarımdan, bacaklarımdan çivilediğiniz buz gibi kapkara bir tahtaya. Tutsağınızdım. Ama korkutuldum. Çekip kopardım bedenimi çivilerden. Etlerim parça parça, kanlar içinde. Bana güç veren neydi biliyor musunuz? Yeni korkularım. Evet evet yanlış duymadınız. Korkularım kırbaç oldu bana. Annemin sevgisini yitirmek, babamın seveceği akıllılıkta bir kız olamamak, kocamın arzularına yanıt verememek, hepsi geride kaldı. Umrumda bile değiller. Korkuların saplantıya dönüştüğü yer bıçağın keskin yüzüdür. O keskin yüzde eski, bölük pörçük korku kırıntılarını ezip geçen gerçek korkuyu tattım ben. Bir otel odasındaydım. Kirden müşambalaşmış çarşafların üzerinde kolumda eroin şırıngasıyla. Ölmüşüm. Odanın tavanından kendimi seyrediyorum. Cansız bedenimi üzerine basılıp ezilmiş bir böcek gibi kazıyorlar yataktan. Çöp bidonunun dibinde soğuktan katılıp kalmış bir köpek kadar değerim yok. Kefenlenmiş bedenime pislik dolu bir çuvalmış gibi iğrenerek bakıyorlar. Kimse sahip çıkmıyor ölüme. Ne annem, ne babam, ne de kocam. Utanıyorlar benden. İşte beni adım adım sürüklendiğim, açmazdan çekip çıkaran gerçek korkularım. Onları çok sevdim, dost oldum onlarla. Korkularımın kırbacında yeniden can buldum. Yüzümde şaklayan her darbe beni bana biraz daha yakınlaştırdı. Sancılıydı öze dönüşüm. Dayandım. Önce benle barıştım. Çevreme saçtığım sevgi yumaklarını bir bir topladım. Kendimi sevmeyi öğrendim. Başardım. Özgürüm artık. Yargıç yerinden kalktı. ağır adımlarla odanın ortasına doğru yürüdü. İçeri girdi, kapıyı kilitledi. Cübbesini çıkarıp bir kutuya yerleştirdi. Kapının hemen yanındaki zile bastı. Üst üste sıraladığı üç kutuyu gelen görevliye ona uzattı. Bunları depoya kaldırdım. Artık kullanılmayacaklar. Saçlarını düzeltti. Aynada son bir kez yüzüne baktı. Gülümsedi. Çantasını alıp odadan çıktı. Topuk sesleri beton zeminde yankılanarak yavaş yavaş uzaklaştı. Uzun, upuzun bir koridorun sonunda kayboluverdi kadın.